Ayrım 20, Galat meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 187. İngiliz casus. Bu kavramlar sol terminoloji ülkemizde ne derece doğru biliniyor? Yıl 1850, Osmanlı'da sosyalizm ve komünizm sözcüklerini ilk yazan, İstanbul'da Ceride-i Havadis gazetesini çıkaran İngiliz casusu William Churchill oldu. Osmanlı pazarını İngiliz mallarını açmak için her türlü spekülasyonu yapan sözde gazeteci. Yıl 1871, Osmanlı basını Marx'la tanıştı. Hakayıkül Vekayı, Paris Komünü'nün başında kimin olduğunu açıkladı. Paris'teki eşkıyanın kumandanı Karl Marx denilen ve hala Londra'daki Enternasyonal Nam Cemiyet'in reisi bulunan pehlivandır. Başkent İstanbul'da bunlar yaşanırken Doğu sorunu Marx'ın ilgisini çekiyordu. 1853 yılı itibarıyla New York Daily Tribune bu konuyla ilgili çok makale yazdı. Kapitalizm Avrupa kıtasını altüst edecektir. Türkler devrimci tavır almazlarsa parçalanıp Anadolu'ya hapsedilecekler. Ömrü yetseydi Marx Osmanlıca öğrenecekti. Osmanlı münevverleri ise daha Marx'ı tanımıyorlardı. Aradan yıllar geçti. Bugün Londra Highgate mezarlığında yatan Marx, bizim topraklarda tercüme aydınları tarafından bu kez yanlış anlatılıyor. Dipnot, kasıtlı çarpıtma yapan döneklere ne diyeceğiz? Her fırsatta Kemal Tahir'in tedrisatından geçtiğini belirten Yandaş Star gazetesi yazarı Aziz Üstel'in 30 Kasım günü köşesinin başlığı şuydu: Naziler de sosyalistti. 30 Kasım 2011. Anlamaya dayanan bir dönemi yaşıyoruz. Neymiş? Nazi Partisi'nin açılımı Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi'dir. Yani sosyalist sözcüğü adlarında geçer. Bizde teori bilinmez, sadece alıntı yapılmak için ezberlenir. Faşizmin ne olduğunun bilindiğini mi sanıyorsunuz? Her totaliter despot iktidar faşist mi? Nazilerin sosyalist kavramının toplumculuk olduğunu bilmiyor mu Aziz Üstel? Hitler Almanya'da esen sosyalist rüzgardan etkilenen insanları partisine kazanmak için bu adı özellikle seçiyor. Aynı AKP'nin adalet adını alması gibi. Marksizme dair yargılar kafa karışıklığı, Marx'ın kendi düşüncelerinden ziyade onun yazılarına ait yorumların temel alınmasından kaynaklanıyor. Soğuk Savaş bitti. Bugün 2008'de dünya büyük ekonomik krize girince başta kapitalistler, kapitalizme kapsamlı eleştiri getiren ve Komünist Manifesto'da küreselleşmeyi ve ardından çıkacak krizi öngören Marx'ı doğru yorumlamaya başladı. Türkiye'de yine yaprak kımıldamıyor. Ekonomi profesörleri, gazetelerin ekonomi yazarları, Marx konusunda kafa karışıklığı yaratmaya devam ediyorlar. Örneğin, Marx'ı tartışırken merkezi ekonomik sistemden bahsetmek niye? Oysa ne Sovyetler Birliği ne de Çin ekonomik modelinin Marx'la bir ilgisi var. Marx sadece kapitalizmi eleştirdi. Sosyalizmin iktisadı ve ekonomik kurumlarıyla ilgili özgül açıklamalar yapmadı. Bilmiyorlar, Sovyetler Birliği'nin merkezileşmiş sosyalist ekonomi teorisi Marx'ta yoktur. Marx, Engels genellikle antikapitalizm üzerine çalıştı, yazdı. Onlara göre tarihi süreç belliydi. Kapitalizmin bir üst aşaması sosyalizmdi. İyi de kapitalist bile olmamış Rusya'da 1917'de erken doğum gerçekleşti. Ne yapacaklardı? 1871'deki 70 günlük Paris Komünü deneyimi dışında ortada ders alınacak pratik yoktu. O da barikatlarda çatışmayla geçmişti. Lenin sosyalizmi bu ağır koşullar altında nasıl inşa edecekti? Trajiktir. Önce bekliyorlar. Avrupa'da da sosyalizm kurulacak diye. Ne gezer? Onlar da Kızıl Ordu'yu bekliyor, gelse de sosyalizmi kursa diye. Sonuçta Moskova'da iş başa düştü. Prematüre bebek yaşatılmaya çalışıldı. Yetmezmiş gibi savaşlar ülke ekonomisini perişan etmişti. Öyle bir ülke düşünün ki 1920'de 4877 işletmeden sadece 2984'ü çalışıyordu. Lenin yeni ekonomik politikayla NEP yolu çizdi. Hedefi belirledi: hızlı sanayileşmeyle yüksek kalkınma hızına ulaşmak. Bir ülkeyi orta çağ ve cehalet çizgisinden alıp modern endüstri ve mekanize makineli tarıma geçirmek tek hedef oldu. Emperyalizmin nefesi enselerindeydi. Tarihte hiçbir ihtilal için, hiçbir yeni düzen için ekonomik mücadele bu kadar önemli ve bu kadar ölüm kalım sonucu olmadı. Tarihte hiçbir zaman ihtilalciler bu kadar iktisatçı olmak zorunda kalmadı. Daha kuruluş aşamasında yüksek kalkınma hızı, Sovyetler Birliği işçi sınıfının omzuna zorunluluğun yüklediği büyük şanssızlık oldu. Oysa teoride sosyalizmin daha hızlı kalkınma sağlamak diye bir tanımı bile yoktu. Pratik teoriyi sarstı. İlk bozulma bu güçlükten kaynaklandı. Köylüye işçi tulumu giydirerek ya da emekçi okulları açılarak sınıf bilinci verilemedi. Küçük mülkiyet anlayışı yok edilemedi. Kağıt üstünde hoş duran eşit işe eşit ücret uygulaması sorunsuz olmadı. İtibarıyla ilk ayrılıklar, kapışmalar, ölümler iktisattan kaynaklandı. Kapitalist restorasyondan, sağ sapmadan korkulması, isimdaş Vladimir Gromon, Vladimir Bazarov gibi iktisatçıların idam edilmelerine neden oldu. Dipnot: bu ekonomistlerin suçları iktisatta denge düşüncesini savunmaktı. Denge piyasa demekti, piyasa ise kapitalizm. Bugün Fransız devriminin tüm suçu nasıl Robespierre'e yıkılıyorsa, Ekim devriminin tüm günahı da Stalin'e yıkılıyor. Kolaycılıktır bu. Ne derseniz deyin, Lenin'in ortaya attığını gerçekleştiren, zorluklardan bir düzen kuran adamdır Stalin. Stalin iki büyük dünya harbine ve iç savaşa rağmen prematüre bebeği yaşattı, bebeğin sütünü, ekmeğini verdi, okullarda okuttu, meslek sahibi yaptı, kimseye muhtaç olmayacak bir hayat yaşattı. Dipnot: İsrail'de Rusya'dan gelen Yahudiler üzerine yapılan araştırmada şu gerçek açığa çıktı. Rus Yahudiler Avrupa'dan gelen Yahudilerin ruh haline sahip değildi. Rusya'dan gelenler soykırım sendromundan etkilenip aşağılık duygusu yaşamaksızın hayatlarına devam ediyordu. Bu tutumlarını şöyle açıklıyorlardı: biz Hitler'e karşı savaştık ve onu yendik. Sadece İsrail'deki Rus Yahudiler için geçerli bir ruh hali değil bu. Sovyetler Birliği'nin Hitler'i yenmesi bugün Rusya'da hala büyük bir gurur kaynağı. İkinci Dünya Savaşı dünyada tek kahraman lider çıkardı: Stalin. Başta CIA olmak üzere batılı istihbarat teşkilatları, sosyalizmin sembolü haline gelen Stalin'i gözden düşürmek için tarihte görülmemiş bir psikolojik harp başlattı. Başardılar. Batı'da Stalin artık cani bir diktatördü. Detaya girmeyeyim. Bu pratik çökünce kimilerine göre bilimsel sosyalizm de çöküverdi. Demem şu: merkezi ekonomi Marx'ta yoktu. Sosyalizm denince akla gelen merkezileşmiş ekonominin teorisyeni solcu bile değildi. Asker kökenli İtalyan iktisatçı Profesör Doktor Enrico Barone'ydi. 1859-1924. Evet, Lenin ve sonra Stalin iç savaş ve Birinci Dünya Savaşı'nın yoksullaştırdığı topraklara ekonomik dinamizm, verimlilik getirmek ve kalkınma hızına ulaşmak için Gramsci'nin deyimiyle Marx'ın kapitaline karşı devrim yaptılar. Ve İtalyan Profesör Doktor Barone'nin merkezi sistem modelini benimsemek zorunda kaldılar. Marx ilgisi olmadığı bu pratik üzerinden değerlendirilemez. Bu Marx'ı bilmemektir. Bu nedenle dönekler hala solun lekeli olup olmadığını tartışıyorlar. Türkiye'de neoliberalizmin mezar kazıyıcısı olması gerekenler, vahşi kapitalizmin yeni sağcılık teorilerini benimseyip etnik, dinsel, cinsiyete dayalı kimlikler üzerinden siyaset yapıyor. Solun değerlerini keşfetmesi gerekenler cemaati keşfediyor. Solun değerlerini keşfetmesi gerekenler AKP'yi keşfediyor. Solun değerlerini keşfetmesi gerekenler HDP'yi keşfediyor. Sonuçta sol ya da başka bir ismin önemi yoktur. Önemli olan kapsadığı değerlerdir: eşitlik, özgürlük, kardeşlik. Bu Kemalist devrim programıdır. Bu soldur. solcular, milliyetçiler. Diyorlar ki böyle sol olur mu? Milliyetçiler, solcular yan yana gelir mi? Gelir dediğinizde Nişantaşı Cihangir'i solcuları ayağa kalkıyor. Faşistler! Liberal New York aydınlarının zehirlediği kafalardan başka türlüsü beklenmez. Bunlar Türk'üm diyene ırkçı diyor, ulusalcıyım diyene faşist diyor. Bu piyasa yetiştirmeleri her yanda var. Öyle ki dünyadaki gelir dağılımı adaletsizliğini gözler önüne seren Kapital adlı kitabın etkisini azaltmak için yazarı Marksist Thomas Piketty bile ulusalcı dediler. Küreselleşme taraftarları ulusalcılığı küçümseme aracı yaptı. Sadece bu olsa. Türkiye'de ulusalcılık Ergenekon davasının temel sebebi sayıldı. İnsanlar yıllarca Silivri zindanında yatırıldı. Neyse bu konuya hiç girmeyelim. Soruya dönersek, bakın milliyetçiler ile solcular nasıl yan yana geliyor? Milliyetçiler, halkçılar, sosyalistler dün bu topraklarda iç içeydi. Üç kavramda Osmanlı dönemi ürünü. Velid Çelebi, Necip Asım, Bursalı Mehmet Tahir, Yusuf Akçura, Sadri Maksudi, Mehmet Emin Resulzade, Ömer Seyfettin bilinmeden Türkçülüğün kökeni anlaşılabilir mi? Ziya Gökalp'i Türkçülüğe yönelten Ahmet Vefik Paşa'nın lehçeyi Osmani ya da Mustafa Kemal'i derinden sarsmış askeri mektepler nazırı Süleyman Üslü Paşa'nın yazdığı tarihi alem bilinmeden Türkçülük hakkında söz edilebilir mi? Türk Yurdu ve Halka Doğru dergilerinde milliyetçiler, halkçılar, sosyalistler birlikte çalışmadı mı? Köycü doktorlar Doktor Reşit Galip, Doktor Hasan Ferit Cansever, Doktor Fazıl Doğan bilinmeden Türkçülerin halkçılık kökü anlaşılabilir mi? Ya TKP lideri Mustafa Supi kavranmadan? Hepsi Avrupa sermayesinin Osmanlı pazarını yok etmesine karşı mücadele vermedi mi? Hanedanın yerini vatanın alması için mücadele vermedi mi? Bu nedenle emperyalizme karşı savaşmak için Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ni kurmaları, Ankara'ya gitmeleri tesadüf olabilir mi? Fakat bugün bir araya gelmek pek kolay değil. Çünkü İkinci Dünya Savaşı ve ardından Soğuk Savaş milliyetçileri solcuları karşı karşıya getirdi. Önce Nazi Almanyası ve ardından ABD, NATO, Türkiye'deki düşünsel hayatı kanlı bıçakla ikiye böldü. Örneğin, çok yakın arkadaş Sabahattin Ali ile Nihal Atsız'ın yolları ayrıldı. Dipnot, görünürdeki neden Sabahattin Ali'nin yazdığı İçimizdeki Şeytan romanıydı. Nihal Atsız'a göre Sabahattin Ali'nin şeytan dediği milliyetçilerdi. Atsız bunun üzerine yazdığı Dalkavuklar Gecesi kitabında başta Sabahattin Ali olmak üzere herkese saldırdı. Keza Atsız'ın sınıf arkadaşı Pertev Naili Boratav da Atsız mecmuasındaki yazılarına son verdi. Hasan Ali Yücel Filiz'de yazdığı Ülkü ve Hayat makalesine övgüler düzdüğü öğrencisi Reha Oğuz Türkkan'la karşı karşıya geldi. Soğuk Savaş birbirine yoldaş diyenleri düşman yaptı. Gökbörü, Çınaraltı ya da Akbaba gibi yayın organlarında birlikte çalışanların gün geldi, birbirleri hakkında yazmadıkları hakaret kalmadı. Kimi ırkçılığa kadar savruldu, kimi istihbarat örgütlerinin maşası haline geldi. Kimi Washington veya Moskova'nın emiri oldu. Ayrılıklar her kesimin içinde de yaşanmaya başladı. Turancı Pan-Türkçüler ile vatancı Türkçüler bile ayrıldı. Herkes birbirine düşman yapıldı. Kimine göre Sovyetler Birliği sayesinde Türkiye sosyalist olacaktı. Kimine göre Hitler ya da ABD sayesinde Büyük Turan gerçekleşecekti. Kimine göre Türkiye için en büyük tehlike komünizmdi. Kimine göre Türkiye için en büyük tehlike faşizmdi. Türkiye gerçeklerinden koptular, koparıldılar. Soğuk Savaş ürünü Gladio'nun tetikçileri kan dökmeye başladı. Gün geldi 12 Eylül 1980 askeri darbesi hepsini cezaevlerine tıktı. Doğu Perinçek ile Yaşar Okuyan Mamak cezaevinde birbiriyle konuşma olanağı buldu. Bugün Vatan Partisi çatısı altında birleşerek ezberleri bozdular. Solcular ile milliyetçilerin yan yana gelmesi hemen kimilerini rahatsız etti. İşte Fırat Yılmaz Çakıroğlu. Konya Akşehir, 1991 doğumlu, ailenin tek çocuğu. Öğretmen annesinin tayininden dolayı ilkokulu Diyarbakır'da, orta öğrenimini Almanya'da ve liseyi Akşehir'de okudu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisiydi, bölüm birincisiydi. Akademisyen olmak için formasyon dersleri alıyordu. Basketbolcuydu, okul arkadaşıyla sözlüydü. Çok sevdiği bir kedisi vardı. İdealistti, edebiyata düşkündü. Ege Üniversitesi Ülkü Ocakları sorumlusuydu. Tarih 17 Ekim 2014. Ege Üniversitesi'nin Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve Ülkücü Gençler Ege'de Birlik Var pankartı arkasında yürüdü. Fırat Yılmaz en önde. Keza yakılan Atatürk heykelleri ve yakılan Türk bayrakları üniversitedeki ülkücüler ile devrimci öğrencileri aynı safta buluşturdu. Ülkücüler Devrimci Türkiye Gençlik Birliği ile kol kolaydı. Fırat Yılmaz en önde. Atatürk ve Türk bayrağında birleşmişlerdi. Fırat Yılmaz katledildi. Tarih 20 Şubat 2015'te. Fırat'ı Sözcü gazetesinde yazdıktan sonra annesi Özlem Hanım'dan mektup aldı. Zor günler yaşıyorum. Nasıl anlatırım? Bu acıyla nasıl başa çıkabilirim bilmiyorum. Fırat'ım benim tek çocuğumdu. Fidanım kurudu. Acısını yaşarken tek düşündüğüm şey Fırat'ımın sadece benimsediği ideolojiyle anılmasıydı. Çünkü ben hem vatanını ve Atatürk'ü seven hem de atamızın ilke ve inkılaplarına bağlı bir çocuk yetiştirdim. Bunun arka planda kalmasına hiç gönlüm razı olmazdı. Yazınız beni çok mutlu etti. Tüm duygularıma ortak olduğunuz ve bunları benim adıma daha geniş kitlelere ulaştırdığınız için minnettarım. Bu yalnızlığın ortasında kalabalıklara anlatmak istediğim ve dilim döndüğünce anlatmaya çalıştığım her şeye ortak olduğunuz için mutluyum. Bugün Fırat Yılmaz'ın öldürülmesi Cihangir solcuları için bir şey ifade etmiyor. Peki kendini milliyetçi sananlara ne demeli? İleri sayfalarda ayrıntılı yazacağım ama burada iki cümle ekleme yapmalıyım. Milliyetçilik 1789 Fransız İhtilali ile dünyaya yayıldı. Türkiye'de her siyasal çevrenin kendi milliyetçilik tanımı olsa da terminolojik anlamı net. Ulusal pazarını, piyasanı korumak. Milliyetçilik iktisat temelli bir kavram. Yazdım. Almanlar, İtalyanlar ulusal birliklerini bu amaçla kurdular. Dil birliğini bu amaçla sağladılar. Adında milliyetçi kavramı bulunan parti bugüne kadar ulusal pazarını korumak için ne hareket yaptı? Örneğin özelleştirme adı altında ülkenin değerleri peşkeş çekilirken hiç sesini duydunuz mu? Aksine, hükümet oldukları dönemde petrol ofisi, zirai donatım kurumu, et balık kurumu, SEK, Petkim, Turban, SEKA, Sümer Holding, Çantaş, Tungaş, Ankara Halk Ekmek, ÖBİTAŞ, Pınar Ekicileri Birliği, Maksan, Man Kamyon, Dosan Konserve, Balıkesir Pamuklu Dokuma, Aydın Tekstil, Güven Sigorta, Türk Otomotiv, Ankara Sigorta, Deniz Nakliyatı TAŞ, Metal Kapak, Ege Et, TÜSTAŞ, Asil Çelik, Köytür, Toros Gübre ve diğerleri satıldı. IMF yasaları adı altında çıkarılan pancar ve tütün kanunlarıyla yüz binlerce köylüyü perişan ettiler. Tarımın yok edilmesine dayanamayan Tarım Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp Partisi'nden istifa etti. Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz yolsuzluklara karşı çıktığı için görevinden alındı. 1960'lardan beri partili olan Sadi Somuncuoğlu ve Abdülhaluk Çay'ı bakanlıktan ve partiden kovdular ve ülkeyi 50 milyar dolar zarara uğratan hortumcuları korudular. Kemal Derviş politikalarıyla milliyetçilik nasıl yan yana geldi? Hangi anti-emperyalist mücadelenin içinde oldular? Meselenin özü aynı. Halkçı olmayan ne milliyetçidir ne de solcu. Bugün milliyetçiler ile solcuları halkçılık birleştiriyor. Altı okundan biri halkçılık olan parti bu birlikteliğin neden öncüsü olmaz? Hiçbir çabaları yok. Tek söyledikleri solcular ve milliyetçiler nasıl bir araya gelir? Gelir kardeşim. Sadece solcular, milliyetçiler değil, Müslümanlar da bir araya gelir. Nasıl mı? 20. ayrımın sonu. Sayfa 194.